Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajcısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Niye geldik ki biz bugün? Millet seçim peşinde. Herkes açmış Fatih Portakal'ı, İsmail Küçükkaya'yı seçim sonucu kovalıyor. Biz burada yine bir hafta neler oldu?
Gerçekten öyle, doğru söylüyorsun. Cumartesi günü yayındayız. Pazar günü Türkiye bambaşka şeyler konuşmaya başlayacak yani. Öylesine bir bölüm adeta. Ama seçime dair de çok önemli şeyler konuşacağız. Yine kulis bilgilerimiz yok.
Bu sefer yok kulis bilgilerimiz.
Kimseyi kandırmayalım.
Harbide ne olacak? Bizi dinleyecekler de seçim tercihleri mi değişecek son günde?
Zaten
yani?
Bizim muhabbetimizi sevdikleri için gündem takip etmek için dinliyorlar.
Sandık görevlisi çağrısı yapmayı unutmuşuz kaç bölümdür. Şimdi evet. Yapmamızın da bir anlamı yok. Yarın seçim var. Kız çok ayıp oldu bu arada, sıkıntı. Ama yani bir zahmet artık.
Lütfen.
Bir de bir önceki seçimle bu seçim arasında özellikle konuştuk ya, işte sandık görevlileri de yeterince şey yapılmıyor, heyecanı yok diyoruz sürekli falan. Ben şöyle bir fark görüyorum. Geçirmiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı seçimini öyle bir son seçim
havasına soktular ki.
Ve buna inandırdılar ki, ve böyle tırnak içinde bir çeşit devrim havasındaydı. Herkes böyle bir devrime hazırlanıyormuş, motivasyonuyla ve heyecanıyla ve yüksekliğiyle hazırlanıyordu. Orada yaşanan hayal kırıklığının neticesinde bu yerel seçimlerde ki bu...
Sonrasındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı da
geç
tabii
onları,
ki çok etkili oldu.
Onların hepsini geç yani.
İnsanların uzaklaşmasındaki tabii, en büyük etkenlerden. Tabii.
Böyle bir bu seçimin atmosferinin böyle bir sakin, böyle bir seçim değilmiş içerisinde yaşanmasına sebebiyet verdi. Bir sebebi olarak da şunu görüyorum. Bir önceki seçim iktidarı değiştirme mücadelesiydi muhalefetin. Tabii. Şimdi kendi iktidarlarını koruma mücadelesi. O yüzden de daha böyle heyecansız ve sası geçiyor olabilir. Ama biz yine de bakalım gündemde neler var.
Ama gündeme gitmeden önce sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım Kobra Bircim. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast.
Seçimlerden sonra dolar euro fırlayacak diyorlar. Bize böyle bu fırlamalardan koruyabileceğiniz, destek olabileceğiniz Kresus hesabımız Kobra Kobra Podcast diyelim.
Ve haydi müthiş önemli haberlerle gündeme girelim. Haydi.
Kayıp gelin bulundu.
Bulundu. Adeta bulundu. Bir anda ortaya çıkıverdi.
Haftalardır İngiltere Kate Middleton nerede diye kalkıp kopuyormuş. Bizim herhalde son zamanlarda haberimiz oldu.
Tabii.
Çünkü de bize ne?
Bir yandan da.
Bizim merak ettiğimiz fark mesela Süleyman Soylu nerede? Ben mesela bunu Kate Middleton'dan daha çok merak ediyorum. Evet. Berat Albayrak nerede? Nerede?
En çok onu merak ediyorum.
Yani bunlar merak konusu. Kate Middleton nerede olacak yani?
Yani.
Kaldı ki hanımefendi bir kanser rahatsızlığı atlatmak münasebetiyle tedavi görmüş.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan.
Bir videoyla açıklama yaptı biliyorsun.
Deepfake mifake öyle çok kafa yormayın o işlere diyelim.
Bir
yani.
De yani millet bir de ona kalktı koptu deepfake mi bu diye.
Gerçekten. Artık saçmalamanın da bir noktası vardır diyelim. Komplo teorilerini azaltmayı önerelim.
Hayır, bir de velev ki de deepfake. Ne olacak? Hayır, Kate Middleton'ın yaşıyor veya bir yerde tutsak olması benim hayatımda neyi etkiliyor?
Yani konuşmayalım diyordum ama tam olarak maalesef konuşmak durumundayız herhalde. Evet, farksız yani herhangi birinden. Bu sempatiyi anlayamıyorum açıkçası.
Ya benim ülkemde bir vatandaş hakkında böyle bir spekülatif durum olsa beni çok daha fazla alakadar eder. İşte bu ülkede devlet nerede, kolluk nerede, nasıl bunun gerçekliği değilliği ortaya çıkarılamıyor diye endişe duyarım. Ama İngiltere kraliyetinin gelininin bana ne kardeşim yani, bir bu arada bir Diana gibi bir karakter de değil yani, dünyaya tabii, etki tabii. Eden işte ne
kendi
bileyim,
halinde yaşayan bir hanımefendi.
Evet yani Diana'nın HIV farkındalığı konusunda yaptıkları, Afrika'daki susuzluk konusunda farkındalıklarla ilgili yaptıklarının yanında Kate'in böyle bir hani etki alanı olan bir karakter de değil, bana ne ya.
İşte hani bu İngiliz kraliyeti olunca sempatik gözükmesine anlam veremiyorum ben de. Putin'in kızı da olabilirdi bu yani hanım. Putin'in kızına da aynı ilgiyi gösterelim. Ben böyle
veya Erdoğan'ın damadına da aynı ilgiyi
veya
gösterelim.
Veya Erdoğan'ın damadına da aynı ilgiyi gösterelim. Bu açıdan çok anlamsız geliyor bana. Yani onun bütün o temsil ettiği her şeyden etkilenmek yani hala 2024 evet, yılında. Evet. Bu bana anlamsız geliyor.
Evet. Haklısın. Bir de işte o kraliyet dediğin şeyi hala o kadar mistik ve gölgede ve tırnak içinde tehlikeli ve oyunlu bir şey olarak görüyorlar ki işte kadının öldürüldüğünü ve deepfake'li yaşıyormuş gibi yaptırıldığını falan, falan yani böyle hayaller.
Netflix dizisi yani, yapıldı Netflix'te yani, izlediler yani. İşte. İnanılmaz. Ama aynı gün çok korkunç şeyler oldu dünyada. İnsanlar tabii Kate'in nerede olduğu daha büyük bir merak konusuydu. Daha çok konuşuldu.
Aynı gün Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Krokus City Hall'da konser düzenlenmiş ve bu konser esnasında bir IŞİD saldırısı düzenleniyor. 133 kişi hayatını kaybetmiş.
Evet. Toplam gözaltına alınan kişi sayısı da 11'miş. Saldırıyı senin de söylediğin gibi IŞİD üstlenmiş. Ama saldırganların 4 Mart'ta Türkiye'den uçtuğu bilgisi paylaşılmış. Bu da inanılmaz.
E nereden uçacaklardı?
Burada Aksaray'da bir hafta kalmış kendisi. Yenikapı'da, Marmaray'da, metroda karşınızda oturan kişi 133 kişiyi öldürmüş olabilir hemen. Evet, yani evet. Böyle bir İstanbul'dayız artık, böyle bir Türkiye'deyiz. Bunun bilincinde olarak yaşayalım diyorum galiba.
Peki bu bilinçlenme çağrın için yavru kobralarımız adına sana çok teşekkür ediyorum.
Çok anlamsız etrafımızdaki, oldu bir anda, güzel başladı.
Evet, bağlayamadım. Evet. Etrafımızdaki insanlara potansiyel IŞİD militanı olarak yaklaşalım bundan sonra, o farkındalıkla yaşayalım.
Hayır peki. Tabii ki öyle yapmadım. Ama yani bugün geldiğimiz nokta bu, çok dehşet evet. Verici.
Ya bugün geldiğimiz nokta işte bir bölümde anlattık ya, organ mafyasını yakalamaya gittiklerinde yanlışlıkla uyuşturucu kaçakçısıyla silah kaçakçısını da yakalıyorlar aynı yerde. Türkiye öyle bir yer artık bir yer. Yani. Tabii. Bir de şimdi IŞİD'in olduğu bölgelerden de çok böyle dünyayla bağlantısı yok. Hani uçarak ederek bir yerlere gidemiyorsun. Koşarak gidebiliyorsun. Koşarak da bir tek Türkiye'ye gelebiliyorlar. Buradan uçacaklar tabii. Nereden uçacaklar yani?
Pek çok gazeteci IŞİD karargahlarının Türkiye'de zaten mevcut olduklarını söyledi.
Sus şimdi, Can Dündar gibi bizim demeyelim. Almanya'da yaşayacak aynen. Halimiz, durumumuz da yok. Yani Kreasus değil OnlyFans artık. Açmamız gerekir. O bile kesmeyebilir. Deep Web'ten artık böbreğimizi mi satarız, dalağımızı mı açık arttırmaya koyarız, ne yaparız bilmiyorum. O yüzden onu biz bilemeyiz. Ama Russian Today'in ve Can Dündar gibi gazetecilerin iddialarına göre böyle şeyler var diyebiliriz.
Bu iki olayın sosyal medyadaki etkileşimleri üzerinden de bence dünyanın genel olarak duyarsızlaşmaya başladığı tespitini yapabiliriz diye düşünüyorum. Şey gibi bir şey söylemiyorum ama ona tepki vermediniz, buna tepki verdiniz gibi bir yerden bakmıyorum da. Hepimiz, biz de, ben
haber
de.
Haber niteliği taşıması durumundan.
Evet evet, hani orada 133 kişinin taranmasının üzerimizde yarattığı etki gün geçtikçe azalıyor.
Çünkü alışıyoruz, o kadar çok 133 korkunç. Kişi tarandı ki bugüne kadar.
Korkunç.
Şey gibi işte, konuştuk ya 8 Mart'ta hiç polis şiddetinin olmaması haber konusuydu ve şaşırdık. Gibi bunda da öyle yani, Moskova'da IŞİD'in 113 kişiyi taraması artık hayret ettirmiyor. Ne bileyim işte Türkiye'deki Reyna o katliamından sonra veya Garp patlamasından sonra veya Hollanda'daki Christmas market olaylarından sonra veya Almanya'daki
bir sene önceki Taksim patlaması
falandan sonra, yani Rusya'daki o kadar, hakikaten dediğin gibi artık insanlar kanıksıyorlar bu durumu. Çok korkunç.
Çok geçmiş çok, olsun. Çok hepimizin psikolojilerimizi de daha dirençli hale ve daha duyarlı hale getirebiliriz. Ben bugün şey Güner Cıvoğlu olarak katılıyorum galiba.
Yok yok, sen şey Doğan Cüceloğlu.
Doğan Cüceloğlu.
Bak, kişisel gelişim olarak Metin Harasen bugün adeta. Hadi bakalım. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan akıllara durgunluk veren bir uygulama, bir performans ölçüm yöntemi bu hafta çok ciddi gündem oldu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde görev yapan aile hekimlerinin performans hedeflerine ulaşamaması nedeniyle maaşlarında neredeyse yarı yarıya bir kesinti yaşanmış.
Korkunç.
Yani insan sayısının yarı yarıya bir azalma olduğundan olabilir mi acaba?
Diye sonrası geliyor insanın Sağlık Bakanlığı'na. Bu bölgelere özel bir düzenleme yapılmalıydı bu uygulamada. Zaten bir kere ne kadar çalışırsan o kadar maaş.
Ne mana.
Saçma bir şey, ne mana bir şey.
Şey mi, kart mı basıyorlar girişte bunlar yani? Şey mi bu? Üretim bandında kaç tane yaparsa üzerinden mi para kazanıyor bunlar?
Grip olup bütün mahalleyi kapı kapı gezip atıyorlar. Değil mi yani? O zaman doktorlar. Yani ne saçmalık. Ama yani böyle de korkunç bir durum var. Hasta bakmadığınız için maaşınızı yarı yarıya kestik diye.
Ama bölgede aile hekimleri iş bırakmış.
Evet, iş bırakma eylemi yapmışlar. Ama iş bırakma eylemi yapsan mı? Oradaki insanların yani yine şeyine, yani aleyhine.
Sağlık Bakanlığı'na yazık yani her şeyden tabii önce. Fahrettin Bey profesyonel siyasetçiler gibi olmaya başladı. Yani bugün başka, yarın başka, öbür gün bambaşka falan böyle. Bir gün başka Fahrettin, öbür gün başka Fahrettin. O yüzden bunları görmezden duymazdan gelmesi aslında bir o kadar da şaşırtıcı değil aslında değil. Yani.
Gerçekten değil. Hadi Milli Eğitim Bakanlığı'na gidelim o zaman buradan. Ankara 3. İdare Mahkemesi okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na açılan davayı reddetti.
Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmuyor
dendi. Mahkeme tarafından bulunmuyordur.
Bulunmuyormuş. Bak öğrenmiş oldu.
Yani sosyal devletin okul çağındaki evlatlarını besleme gibi bir yükümlülüğü bulunmuyormuş.
Asosyal devlet bizimki.
Evet, asosyal devlet.
Onu öğrendik.
Bizimki daha da kötü. Asosyal değil, böyle apati gibi. Onun da sonuçları psikopati ve sosyopati sonucu ortaya doğuruyor ki en tehlikelisidir. Ama öyle asosyal bir devleti. Sosyalleşmekten öyleyiz. Pek haz etmiyoruz. Belki bir terapi.
Belki.
Belki bir terapiyle sosyalleşme denemeli. Uygulamalar denenebilir. Sosyalleşme uygulamaları. Fakat onlar da denenirken çok dikkat etmek lazım. Yeni dolandırıcılıklar arkadaşlık uygulamalarından oluyor. Telefon numaranı veriyorsun, hemen deep webten telefon numarandan senin aile tecerini döküyor ve tehditlerle karşılaşabiliyorsun. Bu konuda da bütün dinleyicilerimizi uyaralım. Öyle uyaralım. Uygulamada çok reklam var. Hemen uygulamayı sileceğim. Ben telefon numaram bu, WhatsApp'a geçelim diye şak diye otomatik mesaj atanlara inanmayınız, kanmayınız, düşmeyiniz diyelim. Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlamı gibi bir pozitif yükümlülüğü olmadığını da hatırlatarak bir sonraki konumuzdan Milli Eğitim Bakanlığı'na devam edelim istersen.
Devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devam edelim. Okul çağındaki 1 milyondan fazla çocuğun eğitim dışı kaldığı ortaya çıkmış. Hatta ortaya da çıkmamış. Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı bu sayıyı duyurmuş. 1 milyon 187 bin çocuk eğitim dışı. Bu verilere de mesleki eğitim merkezlerinde ve açık öğretimde okuyanlar dahil değilmiş. 1,5 milyon evet, çocuk okula gitmiyor demek bu yani fiziki olarak.
Örgün eğitime dahil değil demek. Ha, gerçi örgün eğitime dahil olsa da ne öğrenecek?
Tabii.
O da bir soru işareti. Yani yaratılış teorisi öğrenecek. Peygamberimizin hayatı öğrenecek. Kur'an-ı Kerim'in yazılışı matematik öğrenecek. Sadeleştirilmiş matematik öğrenecek. Üstün körü fizik öğrenecek. Biraz kıyısından Türkçe öğrenecek. Bol bol Arapça dini öğrenecek. Arapça öğrenecek. Dini bilgiler edinecek falan filan. O yüzden bu 1 milyondan fazla çocuğun eğitim dışında kalması acaba o kadar da düşündürücü ve üzücü bir şey mi? Soru işareti. Tabii ki örgün eğitimin dışında kalıp kendileri eğitilmiyorlar. Muhtemelen bu çocuklar bir yerlerde çocuk işçi olarak çalıştırılıyorlar. Esas vahim ve endişe verici ve üzücü olan kısmı bu. Eğitilseler de yaratılış teorisi öğrenecekler. O yüzden bir an önce ellerinin ekmek tutması belki de daha hayırlı. Soğuk duş etkisinde espriler yapabilirim.
Yani vahim, dediğin gibi kaç tanesi evde eğitim alıyor, kaç tanesi zorla çalıştırılıyor, kaç tanesinin hiç eğitim diye bir şeyden haberi yok.
Veya kaç tanesi evlendirildi.
Veya yani. Hiç bilemeyeceğiz.
Diyelim ve hadi seçime. Yarın seçim.
Neler olacak, neler bitecek bilmiyoruz. Zaten herhalde konuşmamız da yasak. Biz de biliyorsun internetten yayın yapan bir program olduğumuz için RTÜK denetimlerine tabiiyiz. Asla seçimle ilgili konuşamıyoruz.
RTÜK denetimini geçtim. TC vatandaşı olarak seçim yasaklarına tabiiyiz her şeyden önce. Yani hani anayasada yazan seçim kanununun seçim yasakları kısmına tabiiyiz her şeyden önce. O yüzden konuşamayacağız tabii pazar günü bu konuları belli bir saate kadar, ama bizim bölümümüz cumartesi yayınlanacağı
tabii
için.
Ama işte geçen gün Nevşi Mengü'yü izliyordum, bu konuda çok güzel bir şey tespit etmiş. Dijitale uyumlu bir kanun değil bu diyor. Ben şimdi bugün koydum bunu ama adam bunu yarın izleyecek, öbür gün izleyecek, bir sonraki gün izleyecek.
Pazar sabahı izleyecek.
Bu entegre edilmeli bir
kesin
şekilde
kesin adam
diyor.
Demiştir bu arada Nevşin. Kesin adam demiştir.
Demiştir.
Demiştir yani kesin.
Hadi seçim. Seçim. Konuşabildiğimiz kadar konuşalım deyip bütün detaylarıyla her şeyi konuşmamız yok mu?
Efendim, Gökhan Zan şikayetçi olmuş kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili. Söz konusu şikayet üzerine Turgay Kocakaya tutuklanmış. Kocakaya ses kayıtlarının ucunda yer aldığı iddia edilen isimmiş. Zannediyorum ki ama sahte ses kaydı üretmekten değil herhalde özel hayatın ifşası
gibi bir şeyden
ben tutuklanmış olsa gerek.
Bu arada bu kayıt tekrar tıp uzmanları tarafından incelenmiş ve yine gerçek ve müdahale edilmediği ortaya çıkmış bu kayda. Gökhan Zan bunun üzerine de tekrar dava açmış. varmış. Erkan Baş'a da tabii yine Gökhan Zan niye aday oldu diye tekrar tekrar sorulmuş.
Bilerek kendimizi uzak adayı seçtik. Amacımız geniş ittifaktı. Tipin amacı Hatay'ı biz yönetelim değildi.
Neydi peki? Yani yönetmek niyetiniz yoksa aday niye çıkarttınız? Bu böyle işte şey artık. İçinden çıkılmaz bir hal alınca durum tabii. Bütün tuşlara basma hali. Yani kendimizi uzak seçtik. Çünkü ittifak istiyorduk. Zaten amacımız kazanmak da değildi. Ha?
Kendinizi uzak da nereye yakın olduğu belli olmayan değil. Birini niye seçtiniz ya zaten asıl soru.
Belli ki nakte.
Yakınmış.
Yakınmış kendisi. Belli ki sıcak para.
Ya yakınmış.
Seviyormuş. Sıcak iklim sevdiği gibi.
Gerçekten öyle. Bu arada tip Emek ve Özgürlük İttifakı'nı destekleme kararı almış Hatay'da.
DEM Parti'nin ve MEP'in adayları seçimde yarışacakmış.
Zaten AK Parti ile CHP arasında geçecek bir yarış gibi gözüküyor. Yani aradan başka birinin sıyrılması mümkün değil.
Ama işte esas mesele orada AK Parti ile CHP arasında geçen yarışta kimin hangi partiden, küçük partiden hangi partiden oy tırpanlayıp hangisinin aradan sıyrılmasına sebebiyet vereceği. Yani işte İstanbul'da Yeniden Refah'ın AK Parti'yi, işte Hatay'da tipin CHP'yi, ne bileyim Kadıköy'de aynı şekilde tipin CHP'yi. Bunlar belirleyeceği için şu andaki bu seçim sonuçlarını durumu. Tabii. O yüzden aslında bu küçük partilerin yaptığı manasız çıkışlar önem ne yazık ki arz ediyor. Evet.
Katılıyorum. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Şanlıurfa ve Mardin'deki adaylarını AK Parti lehine yarıştan çekmiş.
Şaşırdık mı? Hayır. Yani Gelecek Partisi'nin de Deva Partisi'nin de hızla AK Parti'ye yanaşacağı, yanlayacağı.
Zaten iki kere iki dörttü. İki kere iki dörttü.
O masalara oturulurken kalkılırken daha yaptığımız uyarılardı bunlar ama.
Biz sanırım sen de ben de siyasetçilerin değişebileceğine, fikir değiştirebileceğine çok inanmıyoruz değil mi? Neyseler olar yani.
Ya değiştirebilir ama bunun böyle değiştiğine dair bir emaresi olur. Anlatabiliyor muyum?
Sürdürülebilir bir emare.
Ya evet, hayır, değişeceğim de. Bak şimdi konuştum, şimdi konuşacağım. Şimdi değiştim, şimdi değişeceğim. Şimdi. Hadi.
İnandırıcı değil.
Seçim geçti. Meclise girdiniz. Grup yaptı, kurdunuz. Ne olursa oldu. Hadi konuş, değiş, bir şey yap değil mi? Ha yok, biz AK Parti lehine çekilmeye karar verdik. O zaman.
Yani.
İki kere iki dört, sen demek ki değişemiyormuşsun, değişmeyecekmişsin, kimi niye kandırıyorsun
diye sorarlar. Ama cevapsız çınlamayla da karşılaşırlar diye düşünüyorum.
Zaten Davutoğlu genelde çınlama.
Şimdi istersen gelelim seçimin asıl meselesine, İstanbul seçimine. Ekrem Bey ve Murat Kurum arasında gerçekleşecek gibi duran seçime. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor biliyorsun bu seçime ve Murat Kurum'u destek için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı adeta şark hizmetine gönderir gibi İstanbul'a gönderdi ve kapı kapı oy toplayacaksınız Murat Kurum için dedi. İmamoğlu da durur mu tabii bu duruma karşı hemen cevabı yapıştırdı.
Kabineyi Ankara'ya yolluyoruz. İşinizin başına gidin, enflasyonu düşürün, emekli maaşını arttırın, 3600 ek göstergeyi çıkarın, mülakatı kaldırın
dedi. Hatta hızını alamadı, devam da etti.
Demokrasiye bak, gitti. 17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak? Dükkan gezerek o istiyorsun. Yazık, üzülüyorum.
Yani bakan hakikaten koskoca bakanların kalkıp yani belediye seçimleri için oy istemesi kadar abes bir şey ancak Türkiye'de mümkün.
Gerçekten öyle.
Hele ki yani Ali Yerlikaya'nın.
Hele ki. Yani, hele ki dışişlerinin.
Ya dışişleri ve içişleri
bakanı.
Neler
oluyor dışarıda? Evet, Rusya'da ne patlamalar? Burnumuzun dibinde teröristler buradan gitmişler.
Kız Kate nerede onu çöz. Hakan gidip sen de.
Teröristler buradan gitmişler ya. Yani hani git bunlarla ilgilen aslında değil mi? Daha önemli ama işte.
İstanbul en büyük aşkı Sayın Cumhurbaşkanımız.
Evet.
Nadağını kaybedersen yarağını gör bulursun ona göre.
Murat Kurum da 17 bakanlığına gezmesi hakkındaki eleştirilere cevap verdi.
Sen o bakanlıkların kapısından geçemezsin. Seni bakanlığa alsalar bakanlığın kantininde köfteci olarak alırlar.
Dedi Ekrem
Bey. Dedi sen yani 5 senedir İstanbul'u yöneten belediye başkanına bakanlığın kapısından geçemezsin deme şeffaflığını diyelim. Nasıl gösterebiliyorsunuz? Yani Murat Bey diye sormak lazım. Halbuki İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük şehirlerinden birinin belediye başkanının her bakanlığın kapısına elini kolunu sallayarak girip hizmet istemesi, ortak proje üretebilmesi, ortak bütçe hazırlayabilmesi gerekir.
Kaldı ki Ekrem Bey de bu açıklamaya cevap vermiş.
5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu almaya çalışıyorum. Asla görüşemedik. Belediye başkanları toplantısına çağrılmadım. Bir kere çağrıldım. Onda da 30 başkandan benim sandalyem kırıktı.
Evet, kırık sandalye vakası yaşanmıştı gerçekten.
Evet.
Tabii köfte
Köfteye takıntılı.
Takıntılı.
Ekrem Bey'in de dikkatini çekmiş.
Evet, bir yani seçime 5 kala bir köfte polemiği yaşanacağı siyasette hiç beklemezdim ama.
Ahmet Hakan'a da malzeme lazım.
Daha çok sanki şey gibi bu. Kerimcan Durmaz'la Samet Niçin'e malzeme olacak bir polemikmiş gibi. Yani siyasette köfte polemiği. Cevap vermiş İmamoğlu.
Muhtemelen 31 Mart'tan sonra yediği her köftede İstanbul seçimini hatırlayacak.
Umarız hatırlamaz.
Umarız.
Yani ben mesela köfte anında bir kaybedişimi, bir başarısızlığımı hatırlamak hiç istemem.
Ama bakalım öyle mi olacak?
Göreceğiz.
Yani göreceğiz. Murat Kurum çok güçlü bir aday biliyorsun. Adeta %49-51. Bu seçim de öyle.
Murat Kurum çok güçlü bir partiden aday diyebilirim. Ben Murat Kurum çok güçlü bir aday diyemiyorum. Çok üzgünüm. Çünkü gördüm benim, yani.
Benim de tarafsız yayıncılık adına yapmak zorunda tabii, olduğum bazı şey, şeyler var. O yüzden böyle demek durumundayım anla.
Sen de Rütü'ye tabiisin ondan. Tabii iyisin Rütü'ye o yüzden.
Şakası bir yana evet tabii ki yani hani kişisel düşüncelerimizi de söylemeyeceksek ne işimiz var podcast'te mikrofon başında. Yani Ekrem Bey'in kazanacağı ayan beyan ortada gözüküyor benim baktığım yerden bilmiyorum.
Aynen çok artık son birkaç günde abes bir şey yaşanmazsa öyle yani. Gibi görünüyor. Ha Ekrem Bey'in seçmeni sandığa gitmez. Nasıl olsa kazanıyor diye rehavete düşer falan işler değişir orasını tabii. Bilemeyiz. Nasıl olsa bayram da geliyor pazarda tatil pazartesi de bilmem ne falan diye böyle rehavetlere kapılmayın. Nasıl olsa kazanıyoruz diye bir seçim yoktur gidin oyunuz. Kullanın.
Ki Yeniden Refah Partisi İstanbul adayımızı geri çekmemiz için şartlarımızı söylüyoruz diye bir takım şartlar sunmuşlar. Emekli maaşı 20 bin liraya çıkarılsın.
İsrail'le ticaret sonlandırılsın istiyorlarmış. Bir de yani ikisi de tabii imkansız şeyler ama mış mış gibi görünüp seçime tabii. Kadar birkaç günlüğüne sonrasında değilmişmiş gibi de gösterilip Yeniden Refah'ın adaylarının çekilmesine sebebiyet verilebilir yani. Bir de çekilmese ne olacak tabii? Yeniden Refah'ın etki alanı nedir, ne kadardır ve bu etki alanının sonucu ne olacaktır o da?
İşte hep söylenilen gibi Yeniden Refah'ın Murat Kurum'un oylarını etkilediği aslında hep konuşuluyor. Yani Murat Kurum'a oy vermek istemeyenlerin Yeniden Refah'a oy verdiği konuşuluyor.
Aradaki farkın %4,5 olduğu konuşuluyor. Yeniden Refah birden fazla alamayacağına göre ne değişecek?
İşte bir mi alacak, üç mü alacak bilmiyoruz.
Hiç mümkün değil.
Bakalım göreceğiz. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden Büyük İstanbul mitingi yaptı. Geçtiğimiz hafta 24 Mart'ta ve bu miting için bakanlığa bağlı Marmaray 10 ve 16 saatleri arasında 18 ve 23 arasında ücretsiz hizmet vermiş. Yani sadece 16 ve 18 arasında ücretliymiş o gün.
Mitinge gidiş ve dönüş saatlerinde bedava çalışmış Marmaray.
Ama buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız kalabalığın bir önceki mitingden yarı yarıya azaldığını itiraf etmiş. Her zaman olduğu gibi şeffaf bir açıklama yapmış.
Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi. Ama durmuyoruz.
Yani cümlelerine böyle başlıyor mitinge Sayın Erdoğan. Yani olacak 650 bin kişi olduğuna dua etmek lazım. 300 bin kişi de olabilirdi.
Ki sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda yapılan yorumlar 650 bin kişinin olmadığıydı. Her şeyi hesaplayan hesaplar var ya sosyal medyada metrekare hesabı bilmem ne şusu busu. 650 bin kişi yok dendi ama Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki tek tek saymıştır. Şimdi eminim 650 bin kişidir.
Bir bakışta...
Tabii.
Böyle her kelleyi tek tek tek tek tek tek saymıştır. O kadar kudretli, matematiği yüksek, ekonomi bilgisi ve gözlem seviyesi had safhada bir birey Sayın Cumhurbaşkanımız.
Ve son kozunu oynadı bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız. Duyanlara duymayanlara şarkısını söyledi ve bu kez
Cengiz Kurtoğlu'yla bir duet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun süre solo performansların adamıydı. Ama bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte gelen %50 artı 1 kotasıyla birlikte ilk düetini Bahçeli ile yapmaya başladı. Onlar zaten bir şey gibi, hepsi gibi falan bir grup oldular yani Bahçeli ile ikisi. Ama şey gibi, hepsi daha birbiriyle eşit gibiydi. Bunlar daha böyle biri daha önde, biri daha arkada falan gibi bir şeyleri var. Dinamikleri var diyelim, boy band.
Köfün gibi bunlar daha çok. Tabii. Solist ön planda, aranjeleri yapan.
Arka planda falan evet. Gibi. Ama tabii Bahçeli'nin çıkışları da en az Sayın Cumhurbaşkanımızın kadar etkili. Böyle düetler tabii Sayın Cumhurbaşkanımızdan görüyoruz ara ara.
Kesinlikle ama... Cengiz Kurtoğlu ile olan bu diyet gerçekten görülmeye değer diyelim, değil mi?
Diyelim, hemen YouTube'a yazıp girsinler baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında böyle bir artık bir Spotify düzenlemesi, bir albüm, Best of Erdoğan falan yapılsa mı
Çok güzel olur değil mi? Çok. Söylediği şarkılar. Değil kesin mi? Bak bu hafta Ahmet Hakan köşemiz yok ama Ahmet Hakan Sayın Cumhurbaşkanımızın en güzel söylediği şarkılar diye bir yazı yazmıştır.
Bir liste hazırlasın. Seçimlerden sonra boş vakti de olur Sayın Cumhurbaşkanımızın. Hemen saraya bir stüdyo.
Hemen Sinan Akçılı'da gönderelim.
Bir stüdyo kaydına başlasınlar. Hem gece müthiş İmamoğlu olur. Rahatsız da etmez Sinan Akçılı.
Sarayda yatar kalkar birkaç ay. Müthiş. Bizdeki bu proje üretim hızı peki?
Yani adeta iletişim dairesi başkanlığıyız ya.
Adeta. Yani.
Şimdi Murat Kurum'dan şaşırtıcı olmayan
bir açıklama geldi.
Yani taşları yerine oturtan bir açıklama geldi.
Yine şeffaf.
Yine şeffaf. Yine
Murat Kurum.
Yine Murat Kurum. Yine Murat Kurum.
Lisede çok ders çalışmazdım. Derste dinlediklerimle sınava girerdim. Kazı, hafriyat, inşaat işleri olsa onu saatlerce izlerdim, hiç sıkılmam.
Evet, tam olarak zaten tahminlerimiz de bu yöndeydi.
Evet, bu yöndeydi, bu yöndeydi.
Biz de aksi hiç düşünmedik ama işte bunu biz söylesek suç teşkil ederdi.
Yani desek
kendisine
ki...
Kendisine güzel şeffafça ifade etmiş.
Desek ki yani Murat Kurum lise seviyesinde ve işte şartlı bağlaçlarla bağlanmış cümlelerin olduğu ve o seviyede bir eğitimi dinlemekten pek hoşlanmaz. Aksine birbirini tekrarlayan hareketlerin ve seslerin olduğu bazı görüntüler karşısında ise hiç sıkılmaksızın onları izleyebilir. Mesela deseydik siz Murat Kurum'a ne demek istiyorsunuz
diye suç duyurusunda bulunurlardı.
Bulunurlardı ama kendisi açıkça söylemişti lisede ders çalışmaz, ders dinlemez. İşte
inşaat
izlermiş. İstanbul'da da işte bindi buldozerin üstüne geliyor. Kentsel dönüştürecek İstanbul'u.
Saraçhane'den izleyecek.
Elini böyle arkasına bağlayıp böyle eğilip öne doğru şeylerden bakacak. Böyle metal şeylerin aralıklarından böyle bakacak.
Göreceğiz. Yarın seçim.
Vallahi yarın büyük gün. Değil ya, hiç öyle heyecan yok kimsede, boş ver.
Yok yok.
Yok yok.
Ama heyecanın hiç bitmediği Sayın Cumhurbaşkanımız.
Tabii.
Biliyorsun ondaki heyecan
hepimize yetiyor.
Hepimize yetiyor.
Sağ olsun.
Onun köşesine gidelim.
Hemen.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta her ilde miting yaptı neredeyse. Bütün gezebildiği kadar geziyor ve belediye başkanları için oy istiyor. Aksaray'a da gitmiş ve Aksaray'da...
Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim, dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.
Diye şeffaf bir açıklamada bulunmuş.
Ya bunu bize değil de acaba Mehmet Şimşek ve diğer ekonomi bürokratlarına mı söylese? Veya ne bileyim bu konuda ne yapabiliriz? Bir dese yani.
Dert.
Dertleşmiş yani vatandaşıyla. Ne kadar samimi, ne kadar içten, ne kadar doğal ve ne kadar şeffaf bir cumhurbaşkanı.
Gerçekten öyle.
Başkası olsa der ki yüksek enflasyon ortamı var, şunu yapacağız, bunu yapacağız, çözüme ulaştıracağız falan filan. Bu meselelere girmiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Vatandaşının derdini dertleniyor. Diyor ki ne verirsek verelim, dipsiz kuyu.
Eriyor gidiyor.
Biz ne yapalım?
Şimdi 15 yapsam bir ay sonra faydasını göremeyeceğim zaten.
Yani diyor.
Gerçekten öyle, çok şeffaf. Nasıl düzelecek bu enflasyon? Tabii en büyük soru işareti o ama o da herhalde bizi ilgilendiren kısmı değil.
Değil.
Görünen o ki.
Biz dipsiz kuyu kısmındayız.
Adeta.
Şimdi biliyorsun CHP'de bir para sayma, alma, verme krizleri yaşandı.
Bu seçiminde, geçen seçimde biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız fake bir terörist videosu izletmişti. Teröristler CHP'ye oy istiyor, reklam bile çektiler bakın demişti. Şimdi de bu seçim içinde bu para sayma görüntüleri oldu. Aynı malzeme.
Halbuki bu paraların neden geldiği, nereden geldiği, nasıl sayıldığı, ne miktar olduğu ve nereye verildiği CHP tarafından açıklandı.
Kaldı ki belli bir oyun üstünde aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde devlet tarafından yardım da yapılıyor biliyorsun, siyasi evet. Parti ödeneği ve bu 1 milyar liranın üzerinde bir paraydı. Masadaki de odur belki, anladın mı? Hani o para o para.
Yani.
O para o para
veya
yani.
Bağış geliyor bilmem ne geliyor yani partilere, o para.
Bir bina satın almışlar ve onunla ilgili o satış işlemi sırasında çekilen bir video, güvenlik kamerası görüntüsüymiş bu arada o görüntüde.
Kaldı ki bu para genel merkezde sayılmış, bir yöneticinin evinde sayılıyor olsaydı mevzuydu.
Bambaşka bir şey.
Bambaşka bir şey olurdu. Yani o yönetici nasıl aldı o parayı, evine götürdü, ne için sayıyor derdik ama belli ki önü arkası olan bir mesele bu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu böyle kendi gerçekliği
içerisinde değerlendiriyor. Ve yapılan açıklamaları da görmedi herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız.
İletilmemiştir.
Evet, iletilmemiştir kesin.
Bu Ekrem denilen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti? Bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. hatırlamıyorum, unuttum diyerek şu ana kadar izahını yapamadı. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi.
Ya.
Dedi. E tabii işin içine bavulla para gelip gitmesi, araba bagajlarına bilmem ne konması, ayakkabı kutularında paralar çıkması falan, evet siyaseti kirleten
detaylar.
Rezillikler Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle. Ama Ekrem denilen arkadaşa gelmedi zaten galiba bu bavul para. Yani.
Hiç Ekrem denilen arkadaş olmadı.
Yok yani başka bir konu mevzusu. O yani İstanbul İl Yönetimi'nden insanlar var herhalde orada görüntülerde parayla temasında. Ama enteresan. Yani ama Sayın Cumhurbaşkanımız Ekrem denen arkadaş ve bavul para diyorsa Ekrem denen arkadaş ve bavul paradır. Konuyla ilgili başka yerlerde şöyle açıklamalarda da bulundu Sayın Cumhurbaşkanımız.
Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden gelip gittiğini açıklayamadıkları dolar avro balyalarıyla 6-7 kişi kule yapıyorlar. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayrimeşru işler yapan bir kartel mi oldukları belli değil.
İfadelerini kullanmış Sayın Cumhurbaşkanımız.
İnanılmaz.
İnanılır.
İnanılır. Senin de dediğin gibi her gittiği ilde de farklı açılardan bu para sayma videosunu gündeme getiriyor. İşte bir gittiği ilde Ekrem İmamoğlu orada sempatikse Ekrem denen arkadaşın para sayma videoları oluyor. İşte Ekrem Bey'in o kadar güçlü olmadığı bir ilse bu CHP'nin
kara paraları kuleleri diyor.
Değişiyor. Gittiği yere göre değişiyor.
CHP'yi Dilan Polat influence etmiş diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın dediklerine göre öyle kara paradan kule yapmak biliyorsun. Dilan Polat'tan çıktı. Umarım yarın sabah İstanbul'un sokaklarına kamyon gül dökmezler.
Yozgat'a gitmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Yozgat'ta konuşmuş.
Ahmet Hakan'ın damadının memleketi.
Yıllarca ihmal edilen, kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız.
Demiş Sayın Cumhurbaşkanımız.
Ama biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'den beri şahsen iktidarda. Yozgat'ta da 2004'ten bu yana aralıksız AKP belediyesi varmış. O işte 2004'ten önceki
hak ettiğini
ihmal edilenler.
Tabii.
Yani son 20 yılda
İhya oldu
Yozgat. Yetmedi daha da koşturacağız.
Diyor.
Tabii.
Ben de öyle anlamıştım tabii. Zaten. Ben de öyle anladım.
1923 ile 2004 arasında bırakılan evet o kısmı aradaki farkı kapatacaklar.
Kaderine terk edilen dediği 1923 ile 2004 arası.
Aynen
doğru.
Aynen öyle.
O zaman Yozgat'ı tebrikler diyelim. Bak ne güzel, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelik verdiği illerden biri demek. Hayırlı
81'i
olsun.
De öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımız için. Hepsi tabii. Birbirinden öncelikli. Yozgat'ı da koşturacaklar.
Türkiye'nin en güzel yeri.
Muhteşem. O kadar müthiş olmayan, istersen dünyanın öbür ucu ABD'ye gidelim. Joe Biden Sayın Cumhurbaşkanımızı davet etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez Joe Biden'ın davetlisi olarak Amerika yolcusu.
Joe Biden iktidarının sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar büyük bir gücü olduğunu anladı ve gel artık görüşelim dedi.
Joe Biden'ın Amerikan başkanlığındaki iktidarının son zamanları mı, dünya üzerindeki iktidarının son zamanları mı
her
acaba?
Her ikisi de gibi gözüküyor.
Gözüküyor. Joe Biden.
Gitmeden de bir tanışayım.
Gider ayak.
Olabilir.
Gider ayak.
Tanışılası bir karakter çünkü Sayın
Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük düşünür Demet Akalın da dediği gibi herkesin en az bir 5 dakika birebir sohbet etmesi gereken bir birey.
Katılıyorum.
Feyz alınası.
Katılıyorum. Biden de tabii ki bu fırsatı değerlendirecekti.
Allah hidayet versin demek istiyorum Joe Biden'a. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde emeklilere.
Artık
verdi.
Emekliler biliyorsun kan ağlıyor ve asla da bir iyileştirme yapmayacağını söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanımız günlerdir. Hatta bugün...
Bir kez daha söylemiştim. Sağlık harcamalarından, eğitim harcamalarından kessek bile ödeyemeyiz
diye tekrar etti. Ama akşam saatlerine doğru kendisi bambaşka şeyler de söyledi.
Emekli maaşlarını Temmuz'da masaya yatıracağız
dedi. Allah kalkmayı nasip etsin.
Evet.
Yattım Allah kaldır beni.
Masadan kalksın inşallah.
İnşallah sağ salim kalkabilir emekli maaşları masada. Bak fark ettiysen önceki açıklamalarıyla çelişen bir açıklama yok burada.
Değil, tabii.
Önceki açıklamalarında arttırma olmayacak, iyileştirme olmayacak demiş. Şimdi de masayı yatıracağız demiş.
Diyor. Masadan kalkması zaten onun Ağustos, Eylül derken Ekim-Kasım olur yılbaşı zammı açıklanır. Masadan kalkmak uzun sürer.
Veya yılbaşında da daha önce de söylediğim gibi eğitim, önümüzde de hazır seçim yok. Eğitim, sağlık, bütün harcamaları ki zam yapamayız.
Bakalım enflasyon zaten düzelecek.
Tabii. Geriye bir tek skinflasyonla şirinflasyon kalacak. Onu da çözersek artık şahlandı Türkiye tabii.
Hadi yavaş yavaş sonlandıralım artık Kobra 1'cim. Yarın seçime gidiyoruz. Ne olacak, ne bitecek?
Sandık gündem... başında duracak yavru kobralarımız bir kulağına bizi taksınlar ki kir kir eğlensinler işte sandık başında bir yandan imzaları kontrol ederken.
Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Seçimden sonra da dinleyebilirler ne olmuştu seçim öncesinde diye. Çünkü neredeyse yarın seçim yani bütün haberleri verdik.
Bir de bizi o seçime götüren ve seçimin sonuçlarına götüren süreç yani bizim tabii. anlattığımız tam olarak. O yüzden
aynen
doğru.
Öyle yani şu an pek tabii anlamı olmasa da büyük resimde bir taş koymuş olacak yerine.
Ne kadar da anlamlar yüklüyoruz kendimize ama bakar mısın bizdeki bu narsizm artık bir son bulsa da bölümü kapatabilsek.
Asla narsizm olduğunu düşünmüyorum. Aksine ne yaptığının farkında olmak olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de bir sözlü tarih bıraktığımızı düşünüyorum geleceğe, internete. O yüzden de o tarihteki bir haftayı daha da geride bıraktık.
Diyelim ve tarihte geride bırakacağımız öbür haftalarda görüşmek dileğiyle.
Diyelim ama siz tabii o sırada ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.
Hemen Kriyosus'tan.
Hesabımıza giriyoruz ve...
destek oluyoruz.
Gerçekten öyle. Çok cüzi miktarlarda da olsa destek oluyoruz ki...
Çam sakızı, çoban armağanı, bayram hediyesi, seçim desteği.
Gerçekten öyle. Biz de seçimden sonraki bölümümüzde motive oluyoruz ve seçimde neler yaşandığını...
Bütün
detaylarıyla nerede, kim kazandı, kim kaybetti, kimler ne açıklamalar yaptı...
Kutlamalar nasıl geçti, kaybedişler nasıl karşılandı hepsi... Kobra
bir sonraki bölümde. Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.